Ayrım 33, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 393. Tom Şerif'in adamlarının William'ın uyduracağını bildiği suçlamalarla kendisini aramaya gelmelerini beklememeye karar vermişti. Adamlarını Royal Oak'un barında buldu. Gemiciler onun kanlanmış giysilerine ve kırık burnuna şaşkınlıkla baktılar. Tom, Aboli, Ned Tyler ve Alf Wilson'a hemen denize açılacağız dedi. Sonra şöminenin uzak ucunda oturan Luke Jarvis'e döndü. Luke Raven'ın sahibi ve kendi kendisinin efendisiydi ama verilen emri başının hareketiyle tartışmasız onayladı. Tam halatları rıhtımdan mola edecekleri sırada tek bir atlı Plymouth limanı yönünden dört nala yetişti. Dizginleri çekerken az daha atının boynunun üzerinden aşağı uçuyordu. ''Beni bekleyin efendim.'' Tom Kaptan Walsh'un sesini tanıyarak gülümsedi. ''Beni bırakıp gidemezsiniz.'' Raven gecenin karanlığında denize açılırken eskilerden bir grup açık güvertede toplanmıştı. Bunun etrafını dönerlerken Luke, ''Hangi yöne gidiyoruz efendim?'' diye sordu. Tom güney yönüne özlemle baktı. Ümit burnu ve doğuya açılan yol oralarda bir yerdeydi. ''Ah bir gemim, gerçek bir gemim olsa da bu sandal bozuntusuna muhtaç olmasam.'' diye düşündü. Sonra ani bir kararla döndü. ''Londra'ya gidiyoruz.'' dedi. Burnu şiş ve tıkalı olduğu için sesi boğuk çıkıyordu. ''Bu yolculuk için size ücretinizi ödeyeceğim.'' diye ekledi. Ganimetten eline geçen paranın en büyük kısmı hala Londra'daki Samuels Bankası'ndaydı. ''Luke, o işi sonra görüşürüz.'' dedi ve üç kişilik mürettebatına rotayı doğuya çevirmelerini emretti. Raven Thames nehrinden yukarıya doğru ağır ağır yol almaya başladı ve Londra önlerine geldi. Küçük tekne kalabalığın içinde dikkati çekmemişti. Luke yolcularla azıcık yüklerini Londra Kulesi'nin altındaki taş rıhtıma çıkardı. Aboli nehir boyundaki yoksul mahallelerde kalacak ucuz yerler buldu. Tom pis kulübede etrafına bakınarak, ''Şansımız yardım ederse bu odalarda sadece bir iki gün kalacağız.'' dedi. Alf Wilson, ''Farelerle hamam böceklerine rağmen hayatta kalabilmek için gerçekten de şansa ihtiyacımız olacak.'' diye belirtti. Tom o sırada yanında getirdiği en iyi giysileri üstüne giyiyordu. Gösterişli olmaktan uzak lacivert ceketle diz boyu pantolon ona ciddi bir iş adamı havası vermişti. ''Aboli, ben seninle geleceğim.'' diye gönüllü oldu. ''Ben yanında olmazsam herhalde yolunu kaybedersin.'' Sonbaharın yaklaştığını belli eden soğuk ve yağmurlu bir gündü. Dar sokaklar labirentinde uzun bir yürüyüş oldu. Fakat Aboli buralarda doğduğu ormanlardaymış gibi hiç şaşırmadan yolunu bulabiliyordu. Leadenhall sokağının Cornhill ucuna varmakta gecikmediler. Şirket merkezinin görkemli binası karşılarındaydı. Ayrılırlarken Aboli, ''Tom'a seni köşe başındaki barda bekleyeceğim.'' dedi. Delikanlı binanın holüne girdiğinde sekreterlerden biri Tom'u tanıyarak onu saygıyla selamladı. ''Lord Hazretlerinin sizi kabul edip edemeyeceğine bakayım.'' dedi. ''O vakte kadar salonda bekler miydiniz Bay Courtney?'' Üniformalı bir uşak Tom'un paltosunu aldı ve ona bir kadeh Madeira şarabı getirdi. Çıtırdayan ateşin karşısındaki koltuğunda otururken Tom Nicholas Childs'a yönelteceği isteği aklından geçiriyordu. Childs'ın ağabeyi William'dan henüz haber almadığını aşağı yukarı emindi. Bir falcı olmadığına göre William onun buraya geleceğini tahmin edemezdi. Bu yüzden Tom'a bir yardımda bulunmaması için Childs'a acele bir mesaj yollamış olamazdı. Öte yandan Tom, Childs'tan şirketin bir gemisinin kaptanlığını istemesinin işe yaramayacağını biliyordu. Ona göre önceliği olan çok daha deneyimli ve kıdemli birçok kaptan vardı. Tom kendi başına hiç gemi idare etmemişti. Childs da şirketin görkemli gemilerinden birini asla ona vermezdi. Umabileceklerinin en iyisi Hindistan'a gidecek bir gemide düşük rütbeli bir subaylık konumuydu. Oysa Dorian Afrika'daydı. Tom sorunu kafasında evirip çevirirken bir yandan şarabını yudumluyordu. Lord Childs, Dorian'ın kaçırıldığını biliyordu. Tom, Bombay konağında konuk olarak kaldıkları sırada Lord'un bunu Hall'le konuştuğunu duymuştu. Delikanlı şimdi ondan bir gemi isteyecek olsa, Lord Childs onun şirket yararına ticaret yapacak yerde esir düşen kardeşin arkasından gideceğini anlardı. Dahası Tom eğer başka bir gemi bulacak olsa, Childs onun Ümit Burnu'nun etrafını dönmesini önlemek için elinden geleni yapardı. Hal şirketin kendi bölgelerine girecek davetsiz bir konağa şiddetle karşı olduğunu söylemişti. En iyisi dünyanın o bölgelerine ilgisiz davranmaktı. Lord Charles'ın onu bir saatten daha az bekletmesini bir teveccüh belirtisi olarak yorumladı. Doğu Hindistan şirketinin yönetim kurulu başkanı herhalde Londra'nın en meşgul adamlarından biriydi. Tom ise davet edilmeden veya haber vermeden çıka gelmişti. Öte yandan tarikatın şövalyelerinden biriyim. Ailem ise şirket hisselerinin %7'sinin sahibi. Daha birkaç gün önce Billy'nin gırtlağını kesmeme ramak kaldığını tahmin edemez diye düşündü. Sekreter delikanlıyı binanın ana merdiveninden çıkardı ve bir sofadan geçirerek Charles'ın ofisine soktu. Ofisin möbleleri şirketin büyük servetinin göstergesiydi. Yerdeki halılar ipekti. Tahta kaplamalı duvarlarda asılı tablolarda ise bütün yelkenlerini fora etmiş şirket gemileri Güneydoğu Hindistan'daki Karnatik ve Koromandel kıyıları açıklarında seyrederken görülüyordu. Tom ters çevrilmiş buzdağını andıran bir avizenin altından geçip oymalı ve altın yaldızlı kapılardan içeriye adımını atınca Lord Charles masasının başından kalkarak onu karşıladı. Bu jest Tom'un nasıl kabul edileceğine dair duyduğu şüpheleri gidermeye yeterliydi. Charles, değerli dostum genç Thomas diyerek Tom'un elini yakalayıp baş ve işaret parmaklarıyla tarikat üyelerinin birbirlerini tanımalarını sağlayan sinyali verdi. Bu ne hoş sürpriz böyle. Tom da aynı parolayla karşılık verdi. Beni böyle habersiz gelmeme rağmen kabul etmeniz büyük nezaket lordum. Charles'ın önemi var der gibi bir hareket yaptı. ''Yok canım, sadece seni bekletmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Hollanda Büyükelçisi.'' Omuzlarını silkti. ''Beni anladığına eminim.'' Charles'ın başında peruğu vardı. Altın işlemeli yaka klapalarına da Jartier'in yıldızını takmıştı. ''Değerli ağabeyin William nasıl?'' diye sordu. ''Sağlığı çok iyi lordum. Size en derin saygılarını iletmemi istedi.'' Babanın cenaze töreninde bulunamadığım için çok üzüldüm ama Plymouth Londra'ya o kadar uzak ki. Charles Tom'u pencerelerin altındaki bir koltuğa götürdü. Binaların damlarının ötesinden nehir ve buradaki gemiler görünüyordu. Charles devam etti. Baban müthiş bir adamdı. Onu iyi tanıyan bizler kendisini çok arayacağız. Birkaç dakika daha beylik laflar edildikten sonra Charles şiş göbeğine elini atarak yeleğinin cebinden altın saatini çıkardı. ''Aman tanrım, saat 10 olmuş. Birazdan St. James'teki randevuma yetişmem lazım.'' Saati tekrar cebine yerleştirdikten sonra ''Buraya sırf vakit geçirmek için gelmediğine eminim.'' dedi. ''Öyleyse sadede geleyim. Bir işe ihtiyacım var lordum.'' ''Tam yerine gelmişsin.'' Charles o kadar kuvvetle başını salladı ki gerdanı tıpkı bir baba hindininki gibi oynadı. ''Seraf 10 güne kadar Karnatik sahiline doğru yola çıkıyor. Kaptanı Edward Anderson.'' Onunla gemisini tanıyorsun tabii. Duyduğuma göre 3. dereceden bir subaya ihtiyacı varmış. Eğer istersen bu görev senin olabilir. Savaşabilmeyi umuyordum. Ha ha, Bay Pepys dostumdur. O babanı da tanıyordu. Savaş gemilerinin birinde sana bir görev bulunabileceğine eminim. Senin mizacındaki bir delikanlı için bir savaş firkateyni uygun olabilir. Tom Lord Charles'ın yine sözünü kesti. ''Çok özür dilerim milord. Emrimde bir tekne var. Tek direkle ufak bir tekne. Ama çok hızlıdır. Manş'ta Fransız ticaret gemilerinin yolunu kesmek için ideal olabilir.'' Charles ona şaşırarak bakınca Tom adamın reddetmesine vakit bırakmamak için hızlı hızlı devam etti. ''O teknede görev yapacak komple bir savaşçı mürettebatım da var. Birçoğu Seraf'ta babamın emrinde çalışmışlardı. Eksik olan sadece Fransızlara saldırmak için bir yetki belgesi.'' Charles o kadar içten güldü ki göbeği kucağında zıpladı. ''Elma dediğin ağacın dibine düşer değil mi?'' dedi. ''Tıpkı baban gibi izlemek yerine idare etmek istiyorsun. Maceralarını da zaten duymayan kalmadı. İleride bir gün kendi soyluluk ünvanını kazandığın zaman El Avuf'un kesik başını armağına katmalısın.'' Lord Charles birden gülmesini kesti. Tom da sevecen bakışlı mavi gözlerin ardındaki kurnaz ve hesapçı kafayı görür gibi oldu. Yaşlı adam yerinden kalkıp pencereye yürüdü. Orada durarak nehre bakışını dikti. Tom sonunda oturduğu yerde kıpırdamaya başladı. Ama bu aranın kasti olduğu kafasına çarpıldı. ''Lordum'' dedi, ''bu yetki belgesiyle elde edebileceğim ganimetten size de bir pay ayırmak isterim. Sanırım %5 minnettarlığımın uygun bir ifadesi olur.'' Charles, %10 daha da uygun olur.'' diye belirtti. Tom %10 olsun diye onayladı ve tabii ki ne kadar erken yola çıkabilirsem o %10 vaadimi de o kadar çabuk yerine getirebilirim. Charles ellerini ovuşturarak ona döndü. Sevecen bir tavırla, "Bu sabah St. James'te nüfus sahibi bazı kişilerle görüşeceğim," dedi. "Üç gün sonra, yani perşembe günü saat 10'da beni yine ara. O zaman sana verecek haberlerim olabilir." O üç bekleme günü bir cenaze kafilesi gibi ağır, her dakikası korku ve kuruntularla dolu olarak geçti. William Londra'da tanıdığı güçlü adamlarla bağlantı kurmak için harekete geçerse Tom'a bütün kapılar kapanacaktı. Highville'dan ayrılmasının üzerinden bir habercinin bütün planlarını alt üst etmesine yetecek kadar zaman geçmişti. Charles ona yetkiyi verebilmiş olsa bile ne gemisi vardı ne de mürettebatı. Kralın fermanı cebinde olmadıkça adamlara konuyu açamazdı. Luke Jervis Manş'ın ortalarında bir Fransız gemisiyle buluşmak için yola çıkmıştı bile. Bu kez kralın gümrükçülerine çatıp bir daha dönmeyebilirdi. Kuruntular Tom'un uyanık saatlerine olduğu kadar düşlerini de karabasana çeviriyordu. Luke geri döndüğü zaman küçük Raven'ı bu tür maceralar ve tehlikeye atmaya hazır olur muydu? Daha şimdiden zengin bir adam olmalıydı. Aboli ise onun bir karısı ve sürüyle çocuğu olduğunu söylemişti. O üç gün içinde adamları bir yanıt bekler gibi ona bakıp durmuşlar. Fakat Tom onlara hiçbir umut verememişti. Boş yere umutlanırlar diye Charles'ın vaadinden bile onlara söz etmemişti. Perşembe sabahı nereye gittiğini Aboli'ye bile söylemeden kaldığı yerden hırsız gibi sıvıştı. Leadenhall sokağındaki kilisenin kulesindeki saat onu henüz çalmıştı ki Lord Charles'ın sekreteri bekleme salonundan onu almaya geldi. Charles'ın güler yüzüne bakmak Tom'un uykularını kaçıran karabasanları dağıtmaya yetti. Birbirlerini selamlayıp karşı karşıya oturdukları an Charles önündeki masanın üstünden ağır parşömen belgeyi eline aldı. Tom tek sayfanın sonunda İngiltere Maliye Bakanı'nın büyük kırmızı mührünü tanıdı. Bu seraf enginleri açıldığı zaman babasının elinde olan yetki belgesinin aynısıydı. Charles ilk satırı bilgiç bir tavırla okudu. "Bilinmiş ola ki çok güvendiğimiz sevgili tebaamız Thomas Courtney." Lord Charles arkasını okuyacak yerde başını kaldırıp Tom'a gülümsedi. Tom, "Tanrım, belgeyi elde etmişsiniz," diye heyecanla atıldı. Charles, "Başka bir kaptanın bu tür bir yetki belgesini böylesine çabuk elde ettiğinden şüpheliyim," diye belirtti. "Bu da girişimimizin geleceği açısından çok umut verici." Girişimin çoğulunun üzerine basa basa konuşmuştu. Yetki belgesini bırakıp başka bir belgeyi eline aldı. "Bu da anlaşmamızı içeren ayrı bir kontrat. Geminin adının yerini boş bıraktım ama bunu şimdi doldurabiliriz." Eline bir kas tüyü alıp ucunu yonttuktan sonra mürekkep okkasına batırdı ve Tom'un yüzüne baktı. Delikanlı derin bir soluk aldıktan sonra "Raven," dedi. Charles "Raven" diyerek şık bir yazıyla yazdı ve Tom'a baktı. "Şimdi de senin imzana ihtiyacımız var." Tom kontrata doğru dürüst bakmadan imzasını attı. Charles da ikinci imzayı attı, sonra da sayfayı kumladı. Hala sevecen bir tavırla gülümseyerek bir sehpaya doğru yürüdü. Bunun üstünde kristal sürahiler vardı. Lord Charles iki kadehi ağzına kadar doldurdu. Birini Tom'a uzattı, ikincisini de delikanlının şerefine kaldırdı. 14. Louis ile Fransızların mahvına içelim." Aboli Luke Jervis'in demirleme yerinin bulunduğu Eel Pie adlı küçük adaya kendilerini götürmesi için bir kayıkçıyla pazarlık etti. Adaya 100-150 metre yaklaşmışlardı ki Raven'ın en yeni seferinden döndüğünü ve tahta bir iskeleye bağlı olduğunu gördüler. Biraz daha yaklaştıklarında Luke söğütlerin altındaki kulübeden çıktı ve arkasında piposundan süzülen mavi bir iz bırakarak onları karşılamak üzere iskeleye indi. Aboli kayıkçıya 6 pensini öderken Tom karaya atladı. "Kazançlı bir yolculuk oldu mu bari Kaptan Luke?" diye sordu. "Gümrükçüler bizi Sheerness'te kıstırdılar. Ellerinden kurtulmak için 3 büyük fıçı brandy'yi suya atmak zorunda kaldık. Böylece 6 aylık tüm kârım denize kurban edilmiş oldu." Adamcağız yanağındaki yara izini kaşıyarak "Galiba bu oyun için fazla yaşlandım Bay Courtney," dedi. "Tom, belki de sizi daha az sinir bozucu bir şeyle uğraştırabilirim," diye önerdi. Luke birden canlandı. "Aklında bir şey olduğunu anlamıştım. Bana babanı hatırlatıyorsun. Fırsatları asla kaçırmayan bir adamdı o." O sırada kulübenin kapısında bir kadın belirdi. Önlüğü ocağın ateşinden kirlenmişti ve altı pislenmiş çıplak bir bebeği kollarının arasında tutuyordu. Bebek annesinin bluzunun açıklığından gevşek gevşek sarkan yumuşak beyaz memeye her iki eliyle sarılmıştı. Luke Jarvis, beni evde bir lokma yemek yokken karnı doyurulacak 6 çocukla bırakarak serseri arkadaşlarımla alem yapmaya gitmeyi aklına bile getirme diye ciyakladı. Pırasa gibi saçları yüzüne dökülüyordu. Luke Tom'a göz kırptı. Yapma meleğim, evlilik çok güzel, çok asil bir müessesedir. Bazen benim gibiler için bile fazla güzel diye düşünüyorum. Kadın bağırmayı sürdürdü. Geceleri gizlice kaçar, sonra bütün paranı kaybettiğini ileri sürerek süklüm püklüm dönersin. Oysa ben pis bir sürtüğün yanında demir attığını çok iyi biliyorum. Namuslu bir iş arayıp bulmanın zamanı çoktan geldi. Luke Tom'a baktı. Bana önerebileceğiniz namuslu bir iş var mı Bay Courtney? İyi kalpli karımın sesini duyamayacağım kadar uzaklara götürecek bir iş. Ben de sizinle bunu konuşmaya gelmiştim. Tom sırıttı. Çok rahatlamıştı. Raven 3 gece sonra Fransa kıyılarına sessizce sokuldu. Pruva'daki gemici yavaşça derinliği bildirdikten sonra İskandil savlosunun denizin dibinden neyi topladığını görmek için fenerin panjurunu araladı. Fısıltıdan biraz daha yüksek sesle ''Tuz ve deniz kabuklusu'' diye bildirdi. Luke geminin konumunu saptamıştı. Sancak tarafında kale gözüküyor. Bunun ötesindeki yer ise Honfleur. Güç yer isimlerini akıcı şekilde söylüyordu. Tom onun Fransızcayı bir Fransız gibi konuştuğunu Aboli'den duymuştu. Tom'a kumsal burada gitgide sığlaşıyor. Doğudan bu rüzgar estiği sürece güçlükle karşılaşmadan sığlıktan kıyıya yürüyebiliriz. Ben işareti verince atlamaya hazır ol dedi. Tom kaledeki demirleme yerini keşfe gitmek için yalnız Luke'la kendisinin kıyıya çıkmalarına karar vermişti. Luke yöreyi tanıyordu ve kendilerini bir durduran olursa Fransızcası sayesinde başlarını dertten kurtarabilirdi. Bir ara Aboli'yi de götürmeyi düşünmüştü. Ama bir Fransız devriyesiyle karşılaşırlarsa Aboli'nin kara yüzünü yutturmaları kolay olmazdı. Pruva'dan istenilen sığlığı buldukları yanıtı gelince Luke hazırım diye mırıldandı ve dümeni yardımcısına bıraktı. O ve Tom deri torbalarını alarak Pruva'ya geçtiler. Her ikisi de ayaklarında tahta ayakkabıları ve yünlü eteklerin üstünde deri yelekleriyle kaba saba balıkçı kılığına girmişlerdi. Başlarında yünlü başlıklar vardı. O sırada Raven'ın dibe vurduğunu hissettiler. İlk suya atlayan Luke oldu. Su koltuk altlarına kadar yükselmişti. İki torbayı ona uzattıktan sonra Tom da atladı. Su soluğunu kesecek kadar soğuktu. İkinci kaptan kürekçilere Vira diye bağırdı. Raven da yavaş yavaş kumluktan açılmaya başladı. Luke karaya oturmamalarını garantilemek için med zamanını seçmişti. Küçük gemi çok geçmeden gözden kayboldu. Tom ürpermişti ama bu kez yalnız soğuktan değil, düşman bir ülkenin kıyısında yalnız olmak ve kumsalda onları neyin beklediğini bilememek ürküntü vericiydi. Su çabuk sığlaştı. Onlar da katı ve ıslak kuma çıkarak orada çömelip etrafa kulak verdiler. Suların hışırtısından başka bir şey duyamadıkları için ayağa kalkıp kum tepeciklerine doğru koştular. Dinlemek ve soluklanmak için orada da birkaç dakika durdular. Sonra da kum tepeleriyle alçak çalıların arasından burna doğru koştular. Yarım mil ötede suyun azami yükselme derecesinin yukarısında az daha karaya oturmuş eski bir enkaza çarpıyorlardı. Luke Tom'a bu Bonheur'dür dedi. Eski bir Bretanya kosteri. Dönerken işaret olarak işimize yarar. Ardından yere diz çöktü ve teknenin kemik gibi beyazlaşmış kaburgalarının altındaki kumun içinde bir delik kazdı. Deri torbalardan birini bunun içine atarak kumla üstünü örttü. Gerektiği zaman onu burada bulacağız. Şimdi daha hızlı ilerliyorlardı. Burna tırmanıp tepede yavaşladılar. Alçak çalıları paravan gibi kullanıyorlar, gizlenecek bir yer aradıkları zaman göze gözükmemeye çalışıyorlardı. Öyle bir yeri Hollanda savaşları sırasında Fransız ordusuna mevzi görevi yapan taş bir yapının yıkıntılarının içinde buldular. Buradan ana demirleme yeri ve çevresi hiç engelsiz görülebiliyordu. Bu müstahkem mevkiinin boş olduğundan ve yakın tarihte burada birilerinin bulunmadığından emin olduktan sonra rahatladılar. Luke torbasının içinden ikisine de birer tabanca çıkardı. Bunlara taze barut doldurarak el altında bir yere koydular. Sonra güneşin doğmasını beklediler. Vakti gelince doğuda ufuk önce sarıya sonra da pembeye boyandı ve altlarındaki manzaraya yumuşak bir parıltı yaydı. Limanda bulunan Fransız savaş gemilerinin etrafı bu saatte bile hareketliydi. Tom dürbünüyle bakınca 3 güvertesinde 80 topu olan 15 savaş gemisiyle bunların etrafında önemsiz gemilerden oluşan bir kalabalık gördü. Birçoklarının serenleri henüz alabora edilmemişti. Güverteleri ise işçi kaynıyordu. Kıyıda da çok hareket vardı. Güneş sabahın sisini yarıp gökte yükselince Paris yolundan gelerek kente giren askeri birlikler gözlerine ilişti. Güneş ışığı eğik tüfek süngülerinin üstünde ışıldıyordu. Üç köşeli şapkalarının tüyleri ve kurdeleleri attıkları her adımda zıplayarak dalgalanıyordu. Onları delik deşik yolda gümbürdeyen bir araba kafilesi izliyordu. Bir süre sonra altın sırmalı şeritlerle süslü ceketleri, mavi pelerinleri ve pırıl pırıl cilalı çizmeleriyle bir süvari müfrezesi kentten çıktı. Tom askerlerin bulundukları yere geldiklerini zannederek bir an korkuya kapıldı. Ama atlılar kentin dışındaki kavşakta iki yanı kavak ağaçlarıyla çevrili yolda güneye dönünce rahat bir nefes aldı. Kaldırdıkları toz bulutu Honfleur yönünde gözden kayboldu. Güneş iyice yükselmeye başlayınca Tom dürbünü gözüne yapıştırarak dikkatini liman üzerinde yoğunlaştırabildi. Savaş gemilerinin arasında düzinelerce küçük tekne vardı. Bazıları adamları ve malzemeyi daha büyük gemilere taşıyan lighterler ve mavunalardı. Uyarı bayrağını dalgalandırmış bir mavuna üç güvertelilerden birine ağır ağır yaklaşıyordu. Yüklendiği barut fıçılarının ağırlığının altında ezildiğinden bordaları suyun yüzeyine yaklaşmıştı. Başka tekneler rıhtıma bağlıydı ya da koyun dört bir yanında karma karışık halde demir atmışlardı. Bazıları yan yelkenlerle donatılmış tek direkli ve civadralı teknelerdi. Bu yeni düzenin daha küçük teknelerde geleneksel dört köşe yelkenlerle donatılmış gemilere kıyasla avantajları vardı. Modern donanmalarda bu düzen giderek daha fazla rağbet görüyordu. Daha hızlıydılar ve daha az mürettebatla idare edilebiliyorlardı. Çoğu kez ana filo için öncü veya yardımcı olarak kullanılıyorlardı. Bu gemiler aralıksız şekilde koya girip çıkıyor, İngiliz donanmasının dikkatini çekmemek için kıyıya yakın seyrediyorlardı. İngiliz donanması Manş'ın önemli limanlarını kuşatma halinde tutarak Fransızların güçlü bir kafile halinde buralardan çıkmalarını bekliyordu. Manş'ın ortalarındayken Tom arada sırada İngiliz donanmasının yelkenlerini uzaktan görür gibi olmuştu. Raven da oralarda bir yerdeydi ve kumsala yaklaşıp onları sığlıktan almak için gecenin olmasını bekleyecekti. Tom Manş'taki gemileri bırakıp dikkatini demirleme yerindeki daha küçük Fransız teknelerine verdi. Bunların çoğu Raven'dan daha büyük ve küçük toplarla silahlandırılmıştı. Amacına uyabilecek bir düzine kadarını gözüne kestirdikten sonra kusurlarını keşfettikçe onları teker teker eledi. Bazıları ağır onarım istiyordu ya da çok hafif silahlıydı. Bazıları uzun yolculuklara ve fırtınalara karşı koyamayacak kosterlerdi. Öbürleri ise kendisinin ihtiyacı olan yükü ve adamları taşıyacak kapasiteden yoksundu. Tom'la Luke sıcak kumların üstünde bir süre dinlendiler. Daha sonra Luke'un torbasından çıkardığı ekmek, jambon ve lop yumurtalarını yiyerek bira şişelerini tokuşturdular. Tom umudunun kırılmamasına çalışıyordu ama görünüşe bakılırsa burada onların işine yarayacak bir şey yoktu. Güneş ağır ağır ufka yaklaşırken delikanlı incelediği düzinelerce tekneden yalnız ikisi arasında bir seçim yapmak durumundaydı. Derken bunlardan biri yelken açtı ve enginlere doğru uzaklaştı. Bu durumda Tom için iyi günlerini çoktan geride bırakmış, tek direkli ve iki yan yelkenli sıradan eski bir tekneden başka şansı kalmamış oluyordu. Delikanlı isteksiz bir tavırla, ''Bununla yetinmek zorundayız.'' dedi. Böylece tabancalarıyla donanımlarını alıp hava kararır kararmaz kumsala inmeye hazırlandılar. Ne var ki Tom birden Luke'un kolunu yakalayarak kuzey yönünü işaret etti. ''İşte geliyor, işte o.'' Tazı inceliğinde hızlı bir şalopa burnun etrafını dönüyor ve ok gibi limana giriyordu. ''Şuna bak.'' diye soludu Tom. ''Ağır bir yükünün olduğu su kesiminden belli. Öyleyken göz açıp kapayana kadar 15 deniz mili yapabiliyor.'' Geminin güzelliğinden adeta büyülenmişti. Silme güverteliydi, pupası veya baş kasarası yoktu. Tek direğinin çok zarif bir çizgisi vardı ve teknenin uzunluğuyla mükemmel bir uyum sergiliyordu. Tom onun toplam 15 metre uzunluğunda olduğunu tahmin etti. Gözü dürbüne yapışık olan delikanlı, 10 topu var diye saydı. Herhangi bir Arap davunu korkutmak için yeterli. Bütün yelkenlerini fora etmiş geminin solan ışıkla hayal gibi bir görünümü vardı. Rüzgar, köpük ve pustan oluşmuş bir hayal. Onu şimdiden sevdim ama adını bile bilmiyorum. Tom ona yeni bir at seçeriz diye söz verdi. Şalopa'nın yelkenleri indi ve bir sihirbazın parmağı değmiş gibi ortadan kayboldu. Tom'la Luke onun rıhtıma bağlanmasını seyretmek için dikkat kesildiler. Tom mürettebatının 9 kişi olduğunu ama uzun bir yolculukta 30 kişiye bile yer bulunabileceğini tahmin etti. Tabii bu kadar kişiyi sığdırmak için geminin alt güvertesinde bazı değişiklikler yapmaları gerekecekti. Delikanlı dürbünü gözünden ayırmadan ona iyi dikkat et Luke dedi. Onu karanlıkta tekrar bulabilmen lazım. Luke şekli gökyüzlerime nakş oldu diye konuştu. Işık karanlığa tamamen yerini bırakmadan 6 gemicinin gemiden ayrılarak meyhanelerinin pencerelerinde fenerlerin yakılmaya başlandığı rıhtımlara yürüdüler. Ne kadar susadıkları buradan belli oluyor. Şafak sökmeden önce gemiye dönmezler diye fısıldadı Tom ve ekledi. Bu da gemide sadece 3 kişi kaldı demektir. Hava iyice kararınca kum tepelerinden alelacele kumsala indiler. Luke öbür torbayı da gemi enkazının altından çıkardı ve içindeki feneri çakmak taşı ve çelikle yaktı. Feneri denize doğru tutarak panjuru kaldırdı ve ışığı 3 kez yakıp söndürdü. Bir süre bekledikten sonra aynı şeyi tekrarladı. 4. denemesi karanlık denizde yanıp sönen 3 kısa ışık sinyaliyle yanıtlandı. Sığ suda yürüyebildikleri kadar yürüdüler. Gecenin içinde küreklerin gıcırtısını duyunca Luke sert bir ıslık çaldı. Raven birkaç dakika sonra tepelerindeydi. İki arkadaş uzanıp kendilerini gemiye çektiler. Üstünden hala deniz suyu akan Luke dümene geçti. Böylece derinlere meyleden kumsaldan uzaklaştılar. Geminin altındaki sular yeterli derinliğe ulaşınca ana yelkenle flok fora edildi. Tom soyunarak ıslak vücudunu Apolli'nin kendisine uzattığı sert kumaşa sildi. Sonra da kuru giysiler giydi. Kıyıdan yeterince uzaklaşılınca Luke Raven'ı durdurdu ve herkes açık güvertede panjurlu bir fenerin ışığında daire oldular. Tom adamlarına bir gemi bulduk dedi. Fenerin ışığında yüzlerinde yırtıcı bir anlam vardı. Delikanlı devam etti. Ama onu Fransızların burnunun dibinden kaçırmak kolay iş olmayacak. Adamlarının fazla güven duymalarını istemiyordu. Gemidekilerin hamaklarında olacakları orta vardiyayı bekleyeceğiz dedi. Kaptan Luke bizi limana sokup şalapoya yaklaştıracak. Eğer bize seslenen olursa Luke hepimizin adına yanıt verecek. Geri kalanlarınız çenenizi tutacaksınız. Tom sessizliğin önemini vurgulamak için kaşlarını çatarak onlara baktı. Gemiye yanaştığımız zaman ben sinyali vereceğim ve gemiye çıkacak kafilenin önüne geçeceğim. Abolli ve Alf Wilson güverteyi düşmandan temizlememe yardım edecek. Zaten gemicilerin çoğu karada olacaklar ve bütün gece orada kalacaklar. Düşmanlarımız 3 kişiden fazla olmamalı. Tabanca yok. Yalnız sopalar ve yumruklarımızı kullanacağız. Bıçaklarınızı ancak son çare olarak kullanın. Sessizlik çok önemli. Oysa karnına bıçak saplanan bir adam doğuran bir domuz gibi ciyaklayacaktır. Fred manevra halatını, Reggie ise kıç halatını kesecek. Kesip kaçacaksınız beyler. Onun için çakılarınız elinizde hazır olsun. Tom bundan sonra bütün adamlarla teker teker konuştu ve karanlıkta bir karışıklık olmaması için aldıkları emri onlara tekrar ettirdi. Luke ve 3 kişilik mürettebatıyla birlikte 15 kişiydiler. Geri kalanlar Alf'la Abolli'nin kısa sürede toparlayabildiği Seraf'ın emektarlarıydı. İşi görmek için fazlasıyla yeterliydiler. Rüzgar doğudan esiyor. Luke gece yarısına kadar hızlanacağını tahmin ediyor. Maestra'ya kalçetalar koyduklarını görmedim. Öyle olunca da Candelisa'nın bir çekilişte kurtulması gerekir. Tom Fener'in sarı ışığında Ned Tyler'ın buruşmuş yüzüne baktı. Bay Tyler, siz dümenin başına geçecek, dövüşe katılmayacaksınız. Luke Raven'da kalıp bize limandan çıkışta rehberlik edecek. Gemisinin kıçında örtülü bir ışık bulunduracaktır. Gemicilerin tümü görevlerini iyice öğrendikten sonra delikanlı silahlarını kontrol etti ve hepsinin bir sopasıyla bir bıçağının bulunduğuna emin oldu. Yalnız Tom'un kılıcı olacaktı. Neptün kılıcı kayışla beline tutturdu. Yola çıkmadan önce her birinin koyu renkli giysiler giymelerine dikkat etmişti. Şimdi de feneri elden ele dolaştırdı. Onlar da isi yüzleriyle ellerine sürdüler. Abolli'nin bu şekilde boyanmasına ihtiyaç duymadığı yolunda her zamanki şakalar yapıldı. Sonra pelerinlerine sarınarak borda trizinin altına yerleştiler ve 1-2 saat uyumadan önce biraz ekmekle soğuk et yediler.
33. ayrımın sonu. Sayfa 404.